inanmadığı şeyler inkar eden insan ne kadar haddini aşmaktadır? Müteşabih ayetler insana haddini gösterir. Sen anlayamayacağın meseleler var der. İşte böylece müteşabihatın da bir faydası, hikmeti daha ortaya çıkmış olur. Malı için, evladı için, biraz daha mamluk sahibi olmak için, şan şöhret sahibi olmak için hakka tabi olmayanlar, işte onlar bilsinler ki kıyamet gününde onlar hiçbir şeyi kurtaramayacak. Allah'ım bize doğru yolu gösterdin bir defa, sırat-ı müstakime ilettin bizi bir defa, peygamberlerin izine ilettin bizi bir defa, bir daha artık o dalin olan, sapıtmış olanların yoluna bize iletme ya Rabbi. Böyle dua etmeyi öğretmişti Allah Azze ve Celle.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فحم لنا إلا ما فحمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Ali İmran suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle ayetlerinin bir kısmının muhkem, bir kısmının ise müteşabih olduğunu ifade etmiş. Kalbinde eğrilik olan kimselerin muhkemleri bırakıp da müteşabihlerin peşinden gittiklerini ifade etmişti. Bu şekilde Kur'an'ın bazı ayetlerinin bazı kimselerin imanını arttırırken bazılarının ise küfrünü arttırdığını, ayaklarının kaymasına vesile olduğunu görüyoruz. Kelam aynı kelam, Kur'an aynı Kur'an, aynı ayet. O ayet bir insanın küfrünü arttırırken diğer bir insanın imanını arttırmaktadır. Muhkem ayetlere tabi olmayı terk edip de müteşabih ayetler peşinde koşanlar, kalplerinde eğrilik olduğundan dolayı bunu yapmaktadırlar. Allah Azze ve Celle onların gerçek niyetlerini ortaya koymaktadır. Ayetlerin bir kısmının muhkem olması, bir kısmının müteşabih olmasında birçok hikmetler vardır. Geçen sohbetimizde bunlara temas etmiştim. Allah Azze ve Celle sadece imtihan olsun diye değil, sağlam olanla çürük olanı ayırmak için değil, aynı zamanda başka maksatlar için de bazı ayetlerini müteşabih olarak gönderir. Muhkemlerle amel edilir, müteşabihler ya ilim ehline bırakılır, yahut onlar da anlayamadılarsa terk edilir, onlarla amel terk edilir ama onlara iman edilmeye devam edilir. Huvellezî enzele aleyke'l kitâbe minhu âyâtun muhkemât. O Allah ki sana kitabı indirdi, onun içinden bir kısmı muhkemdir, manası açıktır, anlaşılır. Hunne ummul kitab, onlar kitabın anasıdırlar, ona göre anlayacaksınız. Anlayamadığınız ayetleri de onlara başvurarak anlamaya çalışacaksınız. Normal şekilde anlayamadığınız, size müteşabih gibi gelen, acaba şöyle mi yoksa böyle mi diye iki ihtimal varsa, o gibi ayetleri anlarken muhkemlere müracaat edecek, muhkemlerin ışığında anlayacaksınız. Allah Azze ve Celle sizi muhkemlerden hesaba çekecek. Sizin için müteşabih olanlardan sadece iman noktasından hesaba çekileceğiz. Onların içinden muhkem olanlar kitabın anasıdır ve ondan sorulacaksınız. Ona göre amel edeceksiniz. Ve uharu müteşabihat, ayetlerin bir kısmında var ki onlar müteşabihtir. Birkaç manaya gelebilir. Hangisi olduğunu anlayamadığınız yerde duracak. Ya ilim erbabına soracaksınız, yahut da o ayetler de Rabbimizin katındandır deyip anladığınız ayetlerle amel edip anlamadıklarınızı bırakacaksınız. Kendi kafanıza göre manalar yüklemekten daha emniyetli bir yol bu. Anlamadığı halde kendi kafasına göre mana yüklemeye çalışan insanların gittiği o tehlikeli yoldan nereye varacağı belli olmayan o yola girmelerinden daha güzel bir tavır bu. Müteşabihatı anlayamayacağı belli olduğu halde onların peşine takılıp bu yolun sonu nereye gider, acaba nasıl bir tevil yaparım, acaba beni cehenneme götürecek bir yorum mu yaparım yoksa, kafama göre bir inanç sahibi mi olurum yoksa, böyle düşünmeyip de o yola girenler eninde sonunda sapmaktan kendilerini kurtaramazlar. Onların tevilini ancak Allah bilir buyuruyordu. وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ Onların tevilini sadece Allah bilir. Bir kıraata göre ise ve oradaki vav harfi atıf olarak değerlendirilirse وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ Onun tevilini Allah da bilir, ilimde derinleşmiş olanlar da bilirler. Ve onlar derler ki يَقُولُونَ اَمَنَّا بِهِ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا Biz hepsine iman ettik, anladığımıza da anlamadığımıza da hepsine iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Ama kalbinde eğrilik olanlar, onlar böyle demezler. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَاِبْتِغَاءَ تَعْو۪يلِهِ Kalbinde eğrilik olan kimseler, onlar ise daima o müteşabihatın peşine takılırlar. Çünkü nasıl ki kurt dumanlı havayı ararsa, o kalbinde eğrilik olanlar da daima böyle şeyler ararlar. Onların peşine takılarak kendilerini kurtarabileceklerini zannederler. Ben de böyle anlıyorum şu ayeti demek suretiyle kendilerini amelden uzak tutmaya çalışırlar. Allah Azze ve Celle onların tevilini ancak Allah bilir buyuruyor. Ya da ilimde derinleşmiş olanlar diğer kıraata göre, daha doğrusu diğer okunuş tarzına göre, diğer rivayete göre oradaki vavı atıf vavı olarak değerlendirecek olursak وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ şeklinde okuyup orada duracak olursak Allah da bilir, ilimde derinleşmiş olanlar da bilirler. Ve ilimde derinleşmiş olanlar bilseler de bazı müteşabihatı bilemeyecekleri de vardır. Tam müteşabih olan, halis müteşabih olanlar vardır. Bir de tam müteşabih olmayanlar, zaman içerisinde manası tam olarak anlaşılabilecek, müteşabih olmaktan çıkacak, muhkeme dönüşecek olanlar vardır. İşte onları da kastederek o ilim sahipleri dahi derler ki, hepsi Rabbimizin katından, hepsine iman ettik. Allah Azze ve Celle'nin bu şekilde kitabında bazı ayetler müteşabih olarak göndermiş olmasında, birçok hikmetler var demiştim. Bu şekilde Allah Azze ve Celle ilmin sonunun olmadığını ifade etmek istiyor bize. İlmin sonu yoktur. Siz ne kadar ilim sahibi olursanız olun, insan için hiçbir zaman bilgiler müteşabih olmaktan kurtulamayacaktır. Muhkem olan bilgiler sadece Allah'a mahsustur. Allah Azze ve Celle bir şeyi kesin olarak bilir. İnsan hiçbir zaman kesin olarak bilemez. Dolayısıyla insanın elde etmiş olduğu malumat daima teşabühden
ve müteşabih olmaktan kurtulamayacaktır. Kendine göre doğruya ulaşmış olduğunu zannedebilir. Einstein bir takım doğrulara ulaştığını zannediyordu. Kesin doğru olarak zannettiği bir takım şeylerin daha sonraki zamanlarda, daha sonra gelen bilim adamları tarafından yanlış olduğu ortaya konuldu. Atom parçalanmaz deniyordu, atom parçalandı. Daha nice fizik kanunları kanun olarak ortaya konulmuştu. Kanun zannediliyordu ama daha sonra bunların kanun olmadığı ortaya çıktı. Bir takım bilgilerin yanlışlığı ortaya çıkıyor. Bütün alanlarda, ister insanların kurmuş olduğu hayat tarzında, ister medeniyet alanında, ister kültür alanında, sanat alanında, isterse bilim alanında, bütün alanlarda insan hiçbir zaman muhkem bilgilere, kesin bilgilere ulaşamamaktadır. Çünkü gaybı bilmemekte ve insan aklının belli bir sınırı vardır. Hem gaybı bilmiyor, hem de mevcudu dahi tam olarak bilmemektedir. Gaybı bilmesi zaten mümkün değildir. Ama mevcudu dahi tam olarak bilemediğinden, her gün yeni yeni şeyler keşfettiğinden dolayı insan hiçbir zaman müteşabihattan kurtulamamaktadır. Dolayısıyla insanın ilminin seviyesi bu olduğuna göre muhkem olan bilgilere ulaşmak için Allah'a müracaat etmesi zaruridir. Madem ki insan kesin bilgilere ulaşamıyor kendi bilgisine göre, kendi aklıyla veya bilimin verileriyle veya tarihin verileriyle kesin doğrulara madem ki ulaşamıyorsa, o takdirde yapması gereken şey kesin bilgilere sahip olan Allah Azze ve Celle'den önemli kanunları ondan almaktır. Yarınlarda nasıl sonuçlar doğuracağı belli olmayan kanunlar koymak değil. Yarınları bilen Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi bir devlet, dediği gibi bir medeniyet kurmaktır. Onun dediği tarzda bir hayat, onun dediği gibi bir toplum meydana getirmektir. Çünkü insanın hiçbir zaman gaybı bilmesi mümkün değil. Ve hiçbir zaman kesin bilgiye ulaştım demesi de mümkün değil. Birçok bilgi, kesin gibi görülen bilgiler birkaç sene sonra tamamen dumura uğramakta, birkaç sene içerisinde onun yanlışlığı ortaya çıkmaktadır. Hakiki bilim adamları bunu bilirler. Ama öyle olmayanlar taklitçi bilim adamlarına gelince, onlar her şeyi bildiklerini zannederler. Onların asıl hocaları öyle konuşmazlar ama onlara gelince onlar her şeyi bildiklerini zannederler. Ve onlar daima kesin konuşurlar. Halbuki gerçek bilim adamları kesin konuşmazlar. Onlar için daima her bilgi müteşabihtir. Bütün bilgilerde doğru olma ihtimali olduğu gibi yanlış olma ihtimali de vardır. Hakiki bir bilim adamına şu sudan da kanser olur mu deseniz mesela, kesinlikle olmaz demez, belki de olabilir der, incelemek lazım der. Çünkü bütün bilgiler insan için müteşabihtir. Dolayısıyla böyle kesin muhkem bilgilere ulaşamamış olan insanların medeniyet kurma iddiasında olmaları, Allah'a ihtiyacımız yok demeleri nasıl mantıklı ve doğru olabilir? Anlayamadığı şeyler inkar eden insan ne kadar haddini aşmaktadır? Müteşabih ayetler insana haddini gösterir. Senin anlayamayacağın meseleler var der. İşte böylece müteşabihatın da bir faydası, hikmeti daha ortaya çıkmış olur. Anlayamadığı zaman esatirul evvelin diyenler, Allah Azze ve Celle'nin kelamını anlamak istemeyip de onlara esatirul evvelin, evvelkilerin masalları diyenler, onlar bir masal gibi görenler, hakikatte insanı büyütmekte, hatta insanı ilah makamına çıkarmaktadır. Çünkü o şunu söylemek istemektedir: benim anlayamayacağım hiçbir bilgi mevcut değil demek istiyor. Anlayamayacağım hiçbir bilgi mevcut olmadığına göre demek ki Allah Azze ve Celle'nin ben eğer onun kelamından bazı yerleri anlayamıyorsam, o halde onlar sadece esatirul evvelindir. Demek ki evvelkilerin masallarıdır. Eğer bu kelamı ben anlayamıyorsam demek kelamullah değildir. Halbuki insanın kelamullahın tamamını anlaması mümkün değil. İnsanın ilmi seviyesi ve aklının gücü buna müsait değil. İşte müteşabihat insana bu gerçeği hatırlatır. Senin bütün meseleleri ihata etmen mümkün değildir. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ Allah Azze ve Celle'nin ilminden hiçbir şey ihata edemezler. Allah'ın ilminden hiçbir şeyi kuşatamazlar. Ve eğer müteşabihat olmuş olmasaydı Kur'an'da, o zaman sanki bütün mevcudat şu anda mevcut olanlardan ibarettir. Ve yeni hiçbir şey mevcuda gelmeyecektir. Dolayısıyla yarınlarda keşfolunacak olan hiçbir şey mevcut değildir. Her şey şimdikilerden ibarettir. Bütün ilim şimdikinden ibarettir. Yarınlarda bulunacak olan yeni bir bilgi veya ilim mevcut değildir gibi bir mana çıkacaktı. Halbuki ilim bugünkünden ibaret değil. Her gün yeni yeni hadiseler cereyan eder. Her gün Allah Azze ve Celle yaratır ve öldürür. Her gün kainatta sonsuz hadiseler meydana gelir. Bu şekilde insan ilmin hiçbir zaman sonunun olmadığını anlar ve yarınlarda yeniden araştırmalar yapması gerektiğinin farkına varır. Ve aynı zamanda eğer müteşabihat olmuş olmasaydı, demek ki ilim bundan ibaretmiş, Allah Azze ve Celle'nin ilmi de bundan ibaretmiş gibi bir manaya gelebilirdi. Demek Allah da bundan fazlasını bilmiyor. Demek Allah'ın kitabında bile anlayamadığımız hiçbir şey yok. Demek Allah Azze ve Celle'nin ilmi kadar ilim sahibi olacağız onun kitabını anladığımız zaman. Haşa, böyle bir takım itikatların meydana gelme ihtimali vardı. Yahut da Allah Azze ve Celle bütün bildiğini bize öğretmiyor. Ve Allah Azze ve Celle demek ki bizim gelişmemizi istemiyor. Bize daha fazla ufuklar göstermiyor. İleride tespit edebileceğimiz meselelerin ipuçlarını bize vermiyor. İleride şöyle şöyle meseleleri de keşfedebilirsiniz diye bizim ufkumuzu açmıyor, önümüzü açmıyor. İlmini bize vermekte haşa cimrilik ediyor gibi bir takım anlayışların oluşmasına da engel olmaktadır müteşabihat. Allah Azze ve Celle insana hedef göstermektedir yani müteşabihatıyla. Ey insan, sen bütün ilimleri ihata etmiş değilsin. Ve sen, ben sana daha ileriki zamanlarda başka ilimler de nasip edeceğim. İşte sana bunun ipuçlarını veriyorum. Müteşabihatı sana gösteriyorum. Şu anda kesin olarak anlayamadığın bir takım meseleler ileride anlayabilirsin. Çalış. Gayret et, ben cimri olan bir ilah değilim. Sana çalıştıkça ilim vermeye devam edeceğim. Bu manada Allah Azze ve Celle müteşabihatı göstermek suretiyle hedef göstermektedir. Ey insan, çalışabilir ve daha ilerisini öğrenebilirsin. Allah Azze ve Celle'nin müteşabihatı indirmesinde bunun gibi birçok hikmetler var. Daha evvel de bazılarını anlatmıştım. En önemli hikmetlerinden birisi ise insanlar içerisinde çürük olanlarla sağlam olanları ayırmaktı. Allah daima ayırır. Daima çürüklerle sağlamları ayırır. Daha evvel bunun misallerini vermiştim. Mesela Cuma suresinde Allah Azze ve Celle Cuma namazına davet ederken Müslümanları "Ya eyyühellezine amenu" ifadesini kullanıyor diye. Ey iman edenler, izâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'a fes'av ilâ zikrillâh ve zerul beyâ. Ey iman edenler, namaza çağrıldığınız vakit Cuma günü alışverişi bırakın ve namaza koşun. Burada Allah Azze ve Celle ellezine elmanu dediği için, ey iman edenler tabirini kullandığı için, bu tabir Arapçada kadınları da içine aldığından dolayı, elmanu ifadesi kadınları da içine aldığından dolayı, orada fail olan vav kadınlara da, kadınlar da erkekler de içine aldığından dolayı, kadınlara da Cuma namazı farzdır diyenler çıkacaktır. İşte Allah Azze ve Celle böyle olanları ortaya çıkarmak istemektedir. Halbuki peygamberine müracaat etmeleri lazımdı. Madem ki ellezine emenu, evet gerçekten kadınlar da erkekler de içine alıyor. Evet gerçekten burada Cuma namazına davet olunanlar, kadınlar da olabilir, yalnız kadınlar veya daha doğrusu erkekler ve kadınlar olabildiği gibi yalnız erkekler de olabilir. Ama acaba mana hangisidir? Böylesi meselelerde Allah Resulüne müracaat edilmesi lazımdı. Allah Resulü'nün hadislerine bakılacaktı. Acaba Resulullah'tan gelen bir bilgi mevcut değil miydi? Acaba Allah Resulü zamanında Müslüman kadınların hepsi Cuma namazına gitmekle emrolunmuşlar mıydı? Allah Resulü bu ayetin tefsirini yapıyor ve kadınlara Cuma'nın farz olmadığını ifade ediyordu halbuki. Kölelere farz olmadığını ifade ediyordu halbuki. Camiye gelemeyecek kadar hasta ve kör olanlara farz olmadığını ifade ediyordu halbuki. Kölelere farz olmadığını ifade ediyordu halbuki. Çocuklara akıl bali olmayanlara farz olmadığını ifade ediyordu. Ama onlar o hadislere bakmak istemiyorlar. Ve onlar müteşabih sayılabilecek olan bu ifadeye kadınları ve erkekleri içine alabildiği gibi yalnız erkekleri de içine alabilir. Arapça bilen herkes bunu bilir. Fakat böylesi bir meselede Allah Resulüne müracaat lazım, Kur'an'a müracaat lazımken onlar peygamberi saf dışı etmek suretiyle onun hadislerine bakmadan sadece Kur'an'ın böyle bir ifadesine bakarak kadınlara da cuma namazı farzdır diyecek ve hadisleri inkar edecek olanlar, işte onların da ortaya çıkması için Allah azze ve celle ellezine emenu der. Başka bir ifadeyle söyleyebilirdi. İçinizden erkekler diyebilirdi. Erkek olanlara cumanın farz olduğunu söyleyebilirdi. Fakat içinden sağlıklı iman etmiş olanlarla öyle olmayanlar, peygambere tabi olanlarla peygambere tabi olmayanlar, hadislere bakanlarla bakmayanları Allah ortaya çıkarmak ister. Birçok meselede Allah azze ve celle meseleyi tamamen ortaya koymaz ve peygambere müracaat edilmesini ister. Ve akimu salah der mesela, ve etu zekah der mesela, ve lillahi alennâsi hüccül beyti men istata'a ileyhi sebîle der mesela. Namazı emreder, zekatı emreder, hacı emreder. Fakat Allah azze ve celle bunların tafsilatını bildirmez kitabından. Nasıl kılınacağını, kaç rekat kılınacağını, bunların vakitlerinin tam olarak nasıl olduğunu Allah azze ve celle bunları bildirmez kitabında ve peygamberine müracaat edilmesini ister. Kim peygambere müracaat edecek, kim de etmeyecek? Evet, salah kelimesi bizim Türkçe'de namaz olarak ifade ettiğimiz, Farisi lisanından alarak Türkçeleştirdiğimiz ve namaz dediğimiz o kelime, evet, Arapça'da dua manasına da gelir. Evet, gerçekten o kelime Arapça'da dua manasına da gelir ama Allah azze ve celle acaba şu bildiğimiz duayı mı kastetti? Yoksa şu kıldığımız namazı mı kastediyor? İşte Allah azze ve celle onu tam olarak tarif etmez, peygamberine müracaat etmemizi ister. Bu şekilde insanların içerisinde sağlam olanlarla, çürük olanlar, peygambere tabi olanlarla, tabi olmayacak olanlar, ben bunu kendim şöyle anlıyorum diyecek olanlarla, acaba peygamber nasıl açıklamış diyecek olanları ayırmak ister. İşte onların bir kısmı der ki salah kelimesi dua demektir. Ben Allah'a dua ettiğim zaman namaz kılmış olurum, namaza gerek yoktur der. Ayrı bir namaz, şekilsel bir namazın olmadığını inkar eder. Zekat kelimesi temizlik manasındaysa ben vücudumu temizlediğim zaman zaten zekatı da vermiş olurum der. Der de der, kafasına göre teviller yapar. İşte Allah azze ve celle de bu şekilde sağlıksız iman etmiş olanlarla, gerçekte iman etmemiş olanlarla etmiş olanları ayırmış olur. İşte müteşabihatın en önemli faydalarından birisi de bu. Onlara uyanlar, o müteşabihata uyanlar, kendi kafalarına göre manalar yükleyebilecekleri ayetler ararlar. Halbuki onun tevilini Allah bilir. Tevil nedir? İki ayet arasında zıtlık gibi görünebilir bazen. Zıtlık varmış gibi görünebilir. Bir ayetle bir ayet arasında hakikatte zıtlık olması mümkün değildir. Eğer nesih söz konusu değilse. Hükmün kaldırılıp başka bir hüküm gelmemişse şayet. Ayetler arasında zıtlık söz konusu olamaz. Sahih hadisler arasında aynı şekilde zıtlık söz konusu olamaz. Hadisle ayet arasında zıtlık söz konusu olamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında insanların Kur'an üzerinde münakaşa yaptıklarını görmüştü de böyle yapmayın buyurdu. Kur'an üzerinde münakaşa yapmak küfürdür dedi. Yani sizi küfre kadar da götürebilir. Her ne kadar ilmi münakaşa haram değilse de ilim adamlarının delillere dayanmak suretiyle ilmi münakaşa yapmaları haram değilse de fakat nefse dayanlı olarak hiçbir kaynağa dayanmadan hiçbir delile dayanmaksızın Kur'an üzerine münakaşa yapmak sonunda insanı küfre götürebileceğinden ötürü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an üzerine münakaşa yapmak küfürdür demişti. Kur'an'ın bir ayetini başka bir ayetine zıt gibi göstermeyin buyurdu. Sizin münakaşa yapmanız demek bu demek. Biriniz bir ayet söylüyor, öbürü başka bir ayet söylüyor. Sanki ayetler arasında bir zıtlık varmış gibi konuşuyorsunuz. Eğer birisi bir muhkem bir ayete dayanıyorsa, apaçık bir ayetle Allah Azze ve Celle'nin hükmünü belirtiyorsa, o muhkem ayeti bırakan adam, başka bir müteşabihin peşinden koşan adam, Ben de şu ayete göre şöyle söylüyorum diyen adam, muhkemi bırakıp müteşabihe sarılan adam, demek istemiş oluyor ki Allah'ın ayetleri arasında çelişki var. Allah'ın ayetleri arasında zıtlık var demek istiyor sanki. Muhkem ayeti bırakıyor, müteşabihe sarılıyorsa bunun manası sanki ayetler arasında çelişki var demektir. Allah'ın ayetleri arasında çelişki olması mümkün değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ifade ediyor. Sen bu kitabı İncil mi zannettin ki çelişki olsun? Markos'un yazdığı kitapla Matta'nın yazdığı kitap, Luka ile Yuhanna arasında çelişki olur ama hatta Matta'nın kendi içinde bile çelişki olur. Çünkü insan kelamıdır. İsa'nın hayatını anlatmaktadır sadece. Ama Allah'ın kelamında çelişki olur mu? Muhkem olan bir ayetin, bir ayet söylendiği zaman müteşabihe sarılıp da ben de şu ayete göre şöyle söylüyorum diyen adamlar, aslında ayetin manasını anlayamadığı halde, şöyle de olabilir, böyle de olabilir diye düşündüğü halde ama kendi istediği manayı yükleyip ondan sonra ayetin manası oymuş gibi söyleyenler, Kur'an'ın ayetleri arasında çelişki varmış gibi konuşmuş olmaktadırlar. Allah Resulü işte onları kastediyordu. Kur'an üzerinde münakaşa yapmak küfürdür diyordu. Tevil fasit de olabilir, sahih de olabilir. Alimler tevil yapacak olurlarsa onlar bir başka ayeti inkar etmeyecek tarzda başka bir bilgiyi, sahih olan bir bilgiyi, bir hadisi inkar etmeyecek tarzda tevil yaparlar. Tevil iki zıt gibi görünen şeyin aslında zıt olmadığını ortaya çıkarma sanatıdır. Zıt gibi görünür iki şey. Bazen iki ayet zıt gibi görünür birbirine. Hakikatte zıtlık olamaz. Bazen iki hadis zıt gibi görünür. Ya da ayetle hadis birbirine zıt gibi görünür. Hakikatte zıtlık yoktur ama onun manasının ne olduğunu ortaya koymak suretiyle o müteşabih olanı muhkeme göre yorumlamak suretiyle o zıtlık ortadan kaldırılır. Mesela bir hadiste Allah Resulü buyurmuştur ki hastalık bulaşması diye bir şey yoktur. Başka bir hadiste hasta olan kimsenin yanına sağlam sokulamaz buyurmuştur. Başka bir hadiste veba olan yere girmeyin ve oradan çıkmayın. Vebadan arslanla kaçar gibi kaçınız buyurmuştu. Birinci hadiste hastalık bulaşması yoktur buyururken ikinci ve üçüncü hadislerde hastalığın bulaşabileceğini ifade ediyor ve tedbir alınmasını ifade ediyordu. Karantinayı öğütlüyordu Allah Resulü. Bunlar zahiren birbirine zıt gibi görünürler. Halbuki zıt değildirler. Ama bunun tevhile ihtiyacı vardır. Madem ki hadisleri hepsi sahihtirler. O halde bu sahih olan hadislerin birini inkar etmek yerine ikisinin arasını bulmak mümkün ise onları bir güzel bir şekilde yorumlayarak ikisinin de manasının doğru olduğunu yorumlamak mümkünse o tarzda yorumlanır ve tevil yapılmış olur. Ve işte o hadis hastalık bulaşması diye bir şey yoktur buyuran hadis hastanın yanına sağlam adamın sokulmayacağını belirten hadisin yardımıyla şöyle anlaşılması icap eder. Hastanın yanına sokulmadığınız takdirde bulaşma yoktur. Hastanın yanına sokulmayın diyen hadis hastanın yanına sokulduğunuz zaman bulaşacağını ifade ettiğine göre demek ki o birinci hadisi hastalığın bulaşmayacağını ifade eden hadisi ona göre anlamak icap eder. Ve demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demek istedi ki ihtilat olmayacak olursa hastayla sağlam yan yana gelmeyecek olursa bir şekilde bunların ilişkileri önlenecek olursa demek ki onları o hastalığın ona bulaşması mümkün değil. Allah Resulü bunu kastetmiş olabilir. Yahut da hastalığın bulaşmadığını ifade eden hadis, bazı hastalıkların bulaşmadığını ifade etmek istemiş olabilir. Ve hastalığın bulaşacağını ifade eden hadis de vebayı misal olarak verdiğine göre, demek ki bazı hastalıkların bulaşacağını ifade etmiştir. Bu şekilde hadislerin arasını bulmuş oluruz. Ve böylece sahih olan bir hadisi inkar etmek yerine, bu hadis mevzudur demek yerine, madem ki bugünkü bilimin sayesinde hastalık bulaşması diye bir şeyin varlığı kesin olarak bilindiğine göre o halde hastalık bulaşması yoktur diyen hadisi inkar edeceğimize, sahih olan bir hadisi inkar edeceğimize öbür hadislerin ışığında yorumlanması icap eder ve buna tevil denir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri arasında çelişki olamayacağına göre böyle sahih olan teviller yapılması gerekir. İmam Nevevi de der ki bütün ilimlerde, hangi ilimde olursa olsun, alim olacak olan bütün insanların tevili bilmesi gerekir. Tevil bilmeyen kimse icabından, tevil yapmayı bilmeyen kimse ayeti bile inkar etmek zorunda kalabilir. Hadisleri inkar etmek zorunda kalabilir. Veya bilimsel bazı hakikatleri inkar etmek zorunda kalabilir. Böyle yorum yapmayı bilmeyen bir adam elbette ki inkar etmek zorunda kalabilir. İşte o yüzden Kur'an buyuruyor ki وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ Onun tevilini, yani ilim adamlarının anlayabileceği bazı kısımlar, bazı ayetleri Allah bilir ve ilimde derinleşmiş olanlar bilirler. Onlar tevil yaparlar, doğru bir şekilde yorumlarlar. Ve bu şekilde onlara danışın demek istiyor Allah Azze ve Celle. Vav harfin atıf olarak düşünecek olursak, Allah ilimde derinleşmiş olan kimselere başvurulmasını emretmiş olmaktadır. Ve sonra Allah Azze ve Celle bize kalbinde eğrilik olan kimseleri gösterdi. Hristiyanların kalbinde eğrilik olduğunu ifade etti. Kalbinde eğrilik olan kimseler, işte Kur'an'da mesela ve kelimetuhu dediğine göre, İsa hakkında Allah'ın kelimesi buyurulduğuna göre, Elgaha ile Meryem dediğine göre, Allah Azze ve Celle o kelimesini Meryem'e attı buyurduğuna göre, ve ruhun minhu dediğine göre, Allah'tan bir ruhtur İsa buyurulduğuna göre, demek ki bunlara dayanmak suretiyle İsa'nın Tanrı olduğunu, ilah olduğunu söyleyecek olanlar çıkacak. İşte onlar kalbinde eğrilik olanlardır. Halbuki Allah Azze ve Celle İsa'nın da bir kul olduğunu açıkça Kur'an'da ifade ettiği halde, kalbinde eğrilik olanlar yine de böyle müteşabihata takılacaklar. Allah'ın kelimesi dediği için Kur'an ve onu Allah Meryem'e attı dediği için, o kelimesini Meryem'e attı dediği için, Allah'tan bir ruhtur dediği için, Allah'ın kelam sıfatı olarak değerlendirmek isteyecekler. Allah'ın kelimesi olmak başka bir şey, Allah'ın kelam sıfatı olmak başka bir şeydir. Kelamullah olmak başka bir şey, Allah'ın sıfatı olan kelam olmak başka bir şeydir. Yuhanna İncil'inin başında kelam diyor İsa'ya. İsa kelam idi ve kelam Allah'tı diyor. Halbuki kelam Allah'ın sıfatları ne Allah'ın aynısıdır ne de Allah'ın gayrısıdır. Allah'ın sıfatları denir onlara sadece. Sıfatlar Allah'ın bizzatihi kendisi değil ama Allah'tan gayrı da değildir. Kalbinde eğrilik olanlar daima böyle kelimelere takılırlar. Kur'an'daki bu kelimeye takılmak suretiyle mesela, nasıl ki kendi kitaplarında, İncil'lerde babam gibi kelimelere takılmak suretiyle İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu ifade ettilerse, Kur'an'daki kelimetuhu ifadesinden takılarak da Allah'ın kelimesi ve Allah'tan bir ruh ifadelerine takılmak suretiyle Kur'an'ın da Hazreti İsa'nın ilah olduğunu söylediğini iddia ettiler. Halbuki Kur'an alenen muhkem bir şekilde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın kullarından bir kul olduğunu birçok ayette ifade ediyor. Ve yine Kur'an kıyamet gününde Hazreti İsa'yı Allah'ın şöyle söyleyeceğini ifade ediyor. Ey İsa, sen mi dedin onlara beni ve annemi iki ilah edinin diye? Sen mi demiştin onlara? Der ki ya Rab haşa, ben böyle bir şey nasıl söyleyebilirim? Sen zaten biliyorsun benim demediğimi. Allah Azze ve Celle İsa'yı şahit tutmak için ona sorar orada. İsa söylesin ki orada İsa'yı tanrılaştıranlar yerin dibine girsinler. Haşa der İsa. Allah'ım ben onların içindeyken zaten böyle şeyler engel oldum. Ama sen beni çekip aldıktan sonra artık onların üzerinde sen vardın. Ben artık onlara öğüt veremiyordum. Benden sonra sapıtmışlar. Kur'an apaçık Hazreti İsa'nın bir kul olduğunu ifade ettiği halde onlar kelimetuhu ifadesine takılmak suretiyle Kur'an'da bile Hazreti İsa'nın Allah'ın kelimesi yani ilah olduğunu söylüyor diyecek kadar ileri gitmişlerdi. Muhkemlere bakmıyor, müteşabihlere bakıyorlardı. Kur'an o yüzden onlara dalin der Fatiha'nın sonunda. Dalindirler gerçekten. Sapmak istedikleri için saptılar. Hakikatte İncil'ler de onlara bunu açıkça söylemiyordu. Hiçbir zaman İncil'lerde de açıkça İsa'nın Tanrı olduğunu söylememişti. Ama onlar nasıl ki Kur'an'ın müteşabihatını saptırıyorlarsa kendi İncil'lerini de saptırdılar asırlarca. Ve Allah Azze ve Celle Onlar gibi olmayalım diye bize şu duayı öğretmişti. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ladunke rahme inneke entel vehhab. Allah'ımız diyeceksiniz. Ey Rabbimiz, la tuzigh kulubena, kalbimizi eğritme ya Rabbi. Ba'de iz hedeytena, bize doğruları gösterdikten sonra kalbimizi eğritme ya Rabbi. Allah Resul böyle dua ediyordu. Bu ayeti okuyordu. Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik diyordu. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, benim kalbimi de senin dinin üzere sabit kıl diye Allah'a dua ediyordu. Böyle çok dua ederdi. Hazreti Ayşe annemiz bir defasında sormuştu. Ya Resulallah dedi, çok söylüyorsun bu duayı. Her zaman duyuyorum senden. Neden ya Resulallah dedi. Dedi ki Allah Resulü, ey Ayşe, hiçbir kalp yoktur ki Allah'ın parmakları arasında olmasın. Allah isterse hidayete iletir. Allah isterse onun kalbine eğriltir. O yüzden daima Allah'a dua edin bu şekilde. Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik deyin daima. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. Daima böyle dua edin. Allah'ım bize doğru yolu gösterdin bir defa. Sırat-ı müstakime ilettin bizi bir defa. Peygamberlerin izine ilettin bizi bir defa. Bir daha artık o dalin olan, sapıtmış olanların yoluna bize iletme ya Rabbi. Böyle dua etmeyi öğretmişti Allah Azze ve Celle. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. O kafirlere gelince müminler böyle dua eder. رَبَّنَا لَا تُزِي قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا derler. Müminler böyle dua ederlerken kafirlere gelince, çeşitli menfaatler için İslam'a tabi olmayanlara gelince, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا. O kafirlerin ne evlatları ne de malları Allah'tan onları kurtaracak değil. Allah'tan gelecek olan bir belayı, bir musibeti def edecek değil. Allah Azze ve Celle'den gelecekse bir musibet, ne senin malın ne de evladın seni ondan muhafaza edebilir. Dolayısıyla malına ve evladına güvenenler, malı için, evladı için, biraz daha mal mülk sahibi olmak için, şan şöhret sahibi olmak için hakka tabi olmayanlar, işte onlar bilsinler ki kıyamet gününde onlar hiçbir şeyi kurtaramayacak. Hiçbir şey onları kıyamet gününde kurtaramayacak. Hem yalnız kıyamet gününde değil, biraz sonra geleceği gibi Firavun nasıl ki bu dünyada kurtulmadıysa, onların birçoğu dünyada da kurtulamayacaklar yalnız kıyamet gününde değil. Hatırlarsanız surenin başında, sureye giriş yaptığımız zaman ifade etmiştim. Allah Resulüne gelmişlerdi Necran'dan bir heyet, Hristiyan heyeti 60 kişi kadar. Birisi onların reisiydi, birisi piskoposlarıydı, biri de onların reislerinin yardımcısı, veziriydi. Bu şekilde gelmişler ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşmuşlardı. Efendimiz onları İslam'a davet etmişti. Onlar kah diyorlardı Hazreti İsa için Allah, Allah'tır diyorlardı bazen. Bazen diyorlardı ki Hazreti İsa için Allah'ın oğlu. Bazen diyorlardı ki üçten üçüncüsü. Allah Resulü bırakın bu saçmalıkları dedi. Allah'ın bir kuluydu İsa, bırakın gelin İslam olun dedi. Allah Resulü daima İslam'a davet ediyordu. Hiçbir zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla diyalog toplantıları düzenlemedi. Daima onları İslam'a davet etti Resulullah. Bırakın dedi bunları, gelin İslam olun. Hayır dediler. O zaman Resulullah onlara buyurmuştu ki, bilmiyor musunuz ki Allah hayyula yemuttur. Allah'a fena arız olmaz. Allah daima hayat sahibidir, hiçbir zaman ölmez. Bilmiyor musunuz? Evet dediler. Evet, Allah haydır, hiçbir zaman ölmez. La yemuttur, hiçbir zaman ölmez. Bütün hayat ondandır. Ama İsa'nın hayatı kendinden değil, Allah'tandır. Siz de bunu itiraf edersiniz. Siz de oğlun Allah tarafından yaratıldığını itiraf ediyorsunuz. Allah ise yaratılmamıştır, bilirsiniz. Hay olan Allah'tır, biliyorsunuz. Allah la yemuttur, ölmez, biliyorsunuz. Halbuki İsa'nın bir başlangıcı var, Allah gibi hay değil. İsa size göre öldü, la yemut değil. O halde nasıl oluyordu ona Allah gözüyle bakıyor, ilah olarak değerlendiriyorsunuz. Biliyorsunuz ki Allah Rezzak'tır, merzuk değil. Halbuki İsa merzuk idi. Rızık yiyordu. Halbuki Allah rızık yemez. Allah yemek yemez. Biliyorsunuz ki İsa hades ediyordu. Tuvalete gidiyordu. Allah ise böyle şeyden münezzehtir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları köşeye sıkıştıracak buna benzer 5-10 tane soru sordu. Öyle değil mi diyordu her defasında. Evet dediler. Evet, evet, evet. O halde dedi neden iman etmiyorsunuz? Dediler ki ya Muhammed senin kitabında da kelimetuhu demiyor mu? İsa için Allah'ın kelimesi demiyor mu? Elgaha ile Meryem, Meryem'e ilka ettiği, attığı kelimesi demiyor mu? Ve ruhun minhu demiyor mu? Resulullah evet dedi. Ama bunun manası neydi? Her şey zaten Allah'ın kelimesidir. Allah'ın kelimesi olmak demek, ilah olmak demek miydi? Ve ruhun minhu demek ne demekti? Allah olmak demek miydi? Herkeste Allah'ın ruhu var zaten. Allah Azze ve Celle Hazreti İsa'yı temize çıkarmak için bunu özellikle belirtiyordu. Çünkü Yahudiler İsa'yı kabul etmiyor ve onun veledi zina olduğunu söylüyorlardı haşa. Allah onu temize çıkartıyor ve ruhun minhu diyordu. Allah'tan bir ruhtur. Cebrail tarafından ilka edilmiş olan bir ruhtur. Veledi zina değildir demek için söylemişti. Ama siz lafı nereden anladınız? Müteşabihata uymak istiyordunuz çünkü. Allah Azze ve Celle'nin madem kitabına bakıyorsunuz, işte o kitapta böyle söylüyor. Neden muhkem ayetlere bakmıyorsunuz da bu kelimelere takılıyorsunuz? Ve sonra onları gitmişler ve daha sonra kendi aralarında konuşmuş, iman etmemişlerdi. Ve Allah Resulü o zaman onlara demişti ki, Kur'an daha doğrusu onları davet etmişti. Yine Ali İmran suresinde ileriki ayetlerde mübahale ayeti denilen ayet gelmişti. De ki onlara ey Resulüm, Teala gelin. Madem ki siz hala Hazreti İsa'nın ilah olduğunu iddia ediyorsunuz o halde gelin. Bu kadar aleni delillere rağmen hala iddia ediyorsanız o halde gelin. Ned'u ebna ana ve ebnaekum ve nisa ana ve nisaekum ve enfusana ve enfusakum. ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِب۪ينَ Gelin, çağıralım oğullarımızı ve oğullarınızı, gelin. Kadınlarınızı da kadınlarımızı da çağıralım. Kendimiz de gelelim, siz de biz de. Ailecek yani, oğullarımız da hanımlarımız da biz de gelelim ortaya. Ve sonra lanetleşelim, gelin. Diyelim ki her kim yalan söylüyorsa, kim gerçekten tam olarak inanmadığı şeyleri söylüyorsa... Hakikatte siz İsa'nın tanrılığına siz de tam olarak inanamıyorsunuz. Çünkü onun yemek yediğini siz de biliyorsunuz. Bir ilahın kadından doğmayacağını siz de biliyorsunuz. Bir ilahın gülmeyeceğini, ağlamayacağını, yemek yemeyeceğini, uyumayacağını siz de biliyorsunuz. Çelişkiler içerisindesiniz. Gelin o halde eğer gerçekten iddia ediyorsanız gelin lanetleşelim. Kabul edemediler. Ve sonra kendi aralarında konuştular. Psikoposları dedi ki onlara en büyük alimleri. Vallahi dedi bu adam bize kitaplarımızda bildirilen adamdır. Biz zaten bir peygamber bekliyorduk. İşte o peygamber gelmiş. İşte bu odur dediler. Beklenen peygamberdir bu dediler. Fakat biz eğer onun dinine girecek olursak her şeyimizi kaybederiz diye düşündüler. Ve dediler ki gidelim ona diyelim ki ya Muhammed biz sen dinine girmeyi kabul etmiyoruz. Kendi dinimizde kalacağız ama sana da saygımız var. Böyle diyelim ve ona cizye ödemeyi kabul edelim ve gidelim buradan. Çünkü bir peygamberle lanetleşen milletin kökü kurur. Çünkü Kur'an diyordu ki hanımlarınızı da getirin, oğullarınızı da getirin. Kökünüz kuruyacak yani. Hepiniz siz de geleceksiniz ve lanetleşeceğiz. Hepimizin üzerine lanet olsun diyeceğiz. Kim yalancıysa bütün ailesinin üzerine lanet olsun diyeceğiz. Dolayısıyla kökü kuruyacak yalancıların. Bundan korktular ve lanetleşmeyi kabul edemediler. Gidiyorlardı. Peygamberimize cizye vermeyi, ödemeyi kabul ettiler ve gittiler. Yolda giderlerken o psikoposlar Ebu Harise. Onun kardeşi vardı Kürz adında. O kardeşinin binmiş olduğu hayvan bir aksilik yapmıştı. Ve o da hayvana kızmış ama hayvana kızarken te'asen lil eb'at demişti. Peygamberimizi kastediyordu yani kahrolasıca demek istiyordu peygamberimize. Yani sanki peygamberimizin uğursuzluğundan dolayı hayvan böyle aksilik yapmıştı. Onu kastediyordu. Psikopos olan abisi kendisinden dedi ki öyle konuşma. Senin anan kahrolsun dedi. Halbuki kendisinin de annesiydi. Neden böyle söyledin ey abi dediği zaman, neden benim için böyle söyledin? O adamı neden böyle savundun? Hem benim annem senin de annen. Neden böyle söyledin dediğinde demişti ki vallahi o bizim beklediğimiz peygamberdir. O zaman dedi Kürz kardeşi neden onu kabul etmediniz madem? Madem ki odur neden kabul etmediniz? O zaman psikopos dedi ki bize bir sürü melikler, padişahlar, hediyeler verdiler. Bir sürü mal mülk verdiler. Ve şan şöhret sahibi olduk. Şimdi eğer onunla, o bu peygambere tabi olacak olursak hem verdikleri bütün malı mülkü ellerimizden alırlar. Hem de şanımız gider, şöhretimiz gider. Bundan dolayı kabul etmedik dedi. Bu sözü Kürz'ün iman etmesine sebep oldu. Belki psikopos iman edemedi. İman edemedi ama Allah Azze ve Celle kardeşinin iman etmesini nasip etti. Nasıl ki Resulullah Taif'e gitmişti ya hani. Taif'te İslam'ı anlattı kendi akrabalarına hem de. Onlara Allah iman nasip etmedi, layık değillerdi. Fakat orada bir köle iman etmişti ya hani. Bir köle ona üzüm getiren köle. O zaman iman etmişti ya hani. Büyükler iman etmedi. Güya kültürlü olanlar iman etmedi. Zengin olanlar iman etmedi. Melikler iman etmedi. Köle iman etti ya hani. İşte aynen öyle psikopos iman etmedi, layık değildi demek ki. Kardeşinin iman etmesine vesile olmuştu ama. Ve bu olayları o bize anlatıyor. Psikopos olan abisinin böyle söylediğini o söylüyor bize. İşte Kur'an o noktaya işaret ediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا O kafirler o mallar ellerine alınmasın diye iman etmeyenler, o psikoposlar mallar ellerine alınmasın diye iman etmeyen, şanlarından şöhretlerine olmamak için iman etmeyenler, Allah'ın azabından kurtulamayacaklar. O malları ve mülkleri, evlatları onların Allah'ın azabından kurtarmayacak. Hem yalnız ahirette değil bu dünyada da. Ve ulaike hum vekudun nar. Ve onlar ateşin yakıtı olacaklar. Odun olacaklar onlar cehennemde. Allah Azze ve Celle onları bütün insanlık şerefinden uzaklaştırıyor. Onlar esas itibariyle artık bir odundurlar. Onları Allah vekud diyor artık. Narın vekududurlar onlar. Ateşin yakıtıdırlar onlar. Odun gibidirler onlar artık. Onlar benzin gibidirler artık. Onlar artık değersiz hale gelmişlerdir. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olabilecekken artık onlar bir odun gibidirler. Yakıtı, cehennemin yakıtıdırlar onlar. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde de kafirlerin cehennemin odunları olacağını ifade eder. وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَ der. O cehennemin yakıtı insanlar ve taşlardır. Cehennemin yakıtı benzin değil. Cehennemin yakıtı odun değil. Cehennemin yakıtı insanlar ve taşlardır. Cehennemlik olan insanlar ve orada Allah Azze ve Celle'nin yerleştirdiği kükürt taşı gibi çok aşırı derecede ısı veren taşlar. Normal ateşten çok daha yüksek ısıya sahip olan, nasıl ki odunun ateşiyle kuvvetli bir ısıya sahip olan bir kömürün ateşi bir midir? Odunun ateşi normal sobaları eritmezken öyle kömürler var ki yeryüzünde, onların ateşi normal sobalarda yanmaz. Normal sobalar onların ateşine dayanmaz. Onlar o sobaları eritirler adeta. Öyle sıcak olan, harareti yüksek olan kömürler var. İşte وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Kafirler için hazırlanmış olan o cehennemin yakıtı insanlar ve taşlardır. كَدَعْبِ اَلِ فِرْعَوْنَ Tıpkı Firavun'un işleri gibi, Firavun'un amelleri gibi, Firavun ailesinin, yalnız Firavun'un da değil, Firavun ve etrafındakilerin yaptıkları gibi, وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Ve onlardan öncekiler gibi. Nasıl ki ey Mekke'nin müşrikleri ve ey Medine'nin ehli kitabı ve ey bütün ehli kitap Nasıl ki geçmişten özellikle Yahudilere hitap ediliyor. Çünkü Allah Resulüne bu sure Medine'de nazil olmuştu. Ali İmran suresi medeni idi. Ve Medine'de daha çok Yahudiler mevcuttu. O yüzden Kur'an daha ziyade onlara hitap ediyordu. Ve Allah Azze ve Celle onların peygamberini hatırlatıyor onlara. Hazreti Musa Aleyhisselam'a karşı gelmişti Firavun, hatırlayın. Siz de kabul ediyorsunuz o hadiseleri. Hazreti Musa'ya karşı gelen Firavun'un sonu ne oldu? Bir peygambere karşı gelenin sonu ne oluyor, hatırlıyor musunuz? Kur'an onlara hatırlatıyordu bu şekilde. Kede'bi ehli Firavun. Firavun ailesini bir düşünün. İşte sizin de sonunuz öyle olacak. Hem de bu dünyada da aynı Firavun'un ailesi gibi olacaksınız. Yalnız ahirette değil. Bu dünyada da Firavun ailesi gibi olacaksınız. O bu dünyada da rezil olmuştu. Bu dünyada da Allah'ın azabına düçar olmuştu. Bütün saltanatını da kaybetmişti. Koca denizin yarıldığını görmüştü. Hala Musa'nın peşinden gidiyordu. Hala inat ediyordu. Siz de aynen onun gibi inat ediyorsunuz. Nasıl ki Firavun Hazreti Musa Aleyhisselam'ın mucizelerini görmüş, hakikatte onun peygamber olduğunu anlamıştı. Koca deniz yarılmıştı eninde sonunda. Onun evvelki mucizeler hariç, asa mucizesi gibi, yedi beyda mucizesi gibi, haşerat, kurbağa, çekirge, kan, tufan mucizeleri gibi birçok mucizeler görünmüştü. Firavun anlamıştı Musa'nın Hazreti Peygamber olduğunu, Resulullah olduğunu anlamıştı. Fakat hala ısrar ediyor, inat ediyordu. Ve denizden geçiyordu Musa. Koca deniz dağ gibi yükseliyordu. Belki 5000 metre yüksekliğinde. Koca deniz yükseliyor. Yollar açılıyordu. Her bir aile için, bir aşiret için. 12 aşirettiler. 12 yol açılıyordu. Bütün buna rağmen hala peşlerinden gitmek istiyordu. Kur'an ona işaret ediyor. Siz de onun gibi ısrar ediyor, inat ediyorsunuz. Ey Yahudiler, sizin peygamberiniz olan Musa'ya karşı gelen Firavun'un sonu ne oldu? O da çok inat etti. İnat etti, yanlış olduğunu biliyordu. İtiraf etmek zor geliyordu. İtiraf edemiyordu ve inat etmeye devam ediyordu. Sonu ne oldu? İnadın sonunun ne olduğunu bir hatırlayın. Kede'bi ehli Firavun. Firavun'un ailesinin, Firavun'un askerlerinin başına gelenleri bir hatırlayın. Firavun'un sünnetine bir bakın. Firavun'un adetlerine bir bakın. Firavun'un işlerine bir bakın. De kelimesi iş ve sünnet manasına gelir. Firavun'un daima takip etmiş olduğu hayat tarzı, Firavun'un sünneti, Firavun'un inadı yani. Bakın bakalım ne oldu? Onlar nasıl ki cehennem odun oldularsa, işte siz de öyle olacaksınız. Kede'bi âle firavne vellezine min kablihim kezzebu bi ayetine. Ayetlerimizi inkar etmişlerdi onlar. Ne oldular sonları? Fe ehazehumullahu bi zunubihim. Allah onları tutuverdi günahları sebebiyle. Vallahu şedidun ikab. Ve Allah şedidun ikabdır. Allah azze ve celle çok şiddetli. Onun azabı o kadar şiddetlidir ki sizin tahmin edemeyeceğiniz kadar. Allah azze ve celle akıbetinizi çok şiddetli ceza ile cezalandırabilir. Akıbetiniz çok şiddetli cezalarla olmasını istemiyorsanız, öyle bir akıbete düçar olmak istemiyorsanız Firavun gibi inat etmeyin. قُلِّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ اِلَى جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادِ. De ki ey Resulüm o kafirlere, yakında mağlup olacaksınız. Yakında mağlup edileceksiniz. وَتُحْشَرُونَ اِلَى جَهَنَّمْ. Ve cehenneme de toplanacaksınız. وَبِئْسَ الْمِهَادِ. O cehennem ne kadar kötü bir döşektir. Ne kadar kötü bir yataktır. Ne kadar kötü bir sondur cehennem. Yakında mağlup edileceksiniz. Allah Azze ve Celle peygamberine moral veriyor bu şekilde. Nasıl ki Mekke'deyken de böyle moral vermişti. Nasıl ki Allah Azze ve Celle vermiş olduğu o haberleri teker teker ortaya çıkarmıştı. Mekke'deyken ve duha ve leyli izâ secâ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ey Resulüm, Rabbin seni terk etmiş değil, sana darılmış değil, seni yalnız bırakmış değil, üzülme. Sana verecek Rabbin ve sen razı olacaksın. Sana istemediğin kadar verecek Rabbin. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Sana verecek ve sen razı oluncaya kadar verecek. Gelecek günler senin için daha iyi olacak. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى. İleriki günler senin için daha iyi olacak. Bu ayetler geldiği zaman Peygamberimizin etrafındaki insan sayısı 3-5'i geçmiyordu. Fakat Allah Azze ve Celle o günden böyle müjde veriyordu. O peygamberin geleceğinin parlak olduğunu ifade ediyordu. Bu bir taraftan Müslümanlara moral vermek iken, diğer taraftan kafirlerin kalbine korku salmaktı. Ve Allah'ın verdiği haberler gerçekleşiyordu. Ve rafa'na leke zikrak diyor Kur'an. Allah senin şanını şerefini yükseltecek diyor. Yükseltmedi mi? Dünyanın her tarafında Allah'ınla Allah lafzı geçtiği zaman, Allah'ın ismi anıldığı zaman Peygamberimiz adı da anılmıyor mu? Her tarafta eşhedü enne Muhammeden Resulullah denmiyor mu? Allah'la Muhammed beraber zikredilmiyor mu? La ilahe illallah derken Allah ile Muhammed bir araya gelmiyor mu? La ilahe illallah Muhammedu Resulullah da Allah ile Muhammed bir arada yazılıyor. Ve rafa'na leke zikrak. Senin şanını şerefini yükseltmedik mi Resulüm? Bu ayet geldiği zaman daha yükselmemişti. Ama ayet mazi sigasıyla geliyordu. Yükseltmedik mi, sanki olmuş bitmiş gibi söylüyordu. Çünkü Allah için zaman söz konusu değildi. Ha olmuş ha olacak farkı yoktu. Olacak olan olaylar Allah katında olmuş gibidir. Allah zaman yokken vardı. Zamanı Allah yarattı. O yüzden Allah için zaman söz konusu değildir. Ve işte nasıl ki orada Allah Azze ve Celle'nin verdiği haber doğru çıktıysa, daha sonra Peygamberimiz Medine'ye hicret etmiş, orada bir devlet kurduysa ve işte ondan sonra bu sure geliyordu. Artık Allah Azze ve Celle'nin verdiği haberlerin doğru olduğunu müminler görmüşlerdi. Şimdi Allah yeni bir haber veriyordu. O kafirler yakında mağlup edilecekler. Onlar yakında mağlup edilecekler. Setuğlebûne ve tuhşarûne ile cehennem. De ki onlara ey Resulüm, yakında mağlup olacaksınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de Allah'ın yardımıyla kafirleri yenmiş idi. Allah Azze ve Celle onlara yardımını göndermiş, 1000 melekle yardım etmişti. Enfal suresinde Allah Azze ve Celle olayı uzun uzun anlatır. Bedir Savaşı ile ilgili gelmiş olan Enfal suresinde olay uzun uzun anlatılır. Bedir Savaşı'nda müminler 313 kişiydiler. Kafirler 1000 kişi kadardılar. Müminlerden 3 kat daha fazlaydılar. Fakat Allah Azze ve Celle yardımını göndermiş. Biraz sonra da temas edeceğim gibi Allah Azze ve Celle yardımını göndermiş ve Allah'ın yardımıyla müminler galip gelmişlerdi. Ve Peygamberimiz onları mağlup ettikten sonra Medine'ye dönmüş, almış oldukları esirlerle birlikte Mekkelilerin bırakıp da kaçtıkları develeriyle, kılıçlarıyla, yani ganimetlerle birlikte Medine'ye döndüğü zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki Yahudileri toplamış ve onlara demişti ki, ey ehli kitap, ey Medine'nin Yahudileri, Allah Azze ve Celle'nin sizi de böyle mağlup etmemesi için gelin iman edin. İşte görüyorsunuz, tek başımaydım. Tek başımaydım, bakın hangi noktaya gelindi. Allah'ın yardım benimle birlikte, anlamıyor musunuz? Size zaten haber verilmişti. Bir peygamberin geleceğini siz zaten biliyorsunuz. Ve siz o peygamberi beklemiyor musunuz hala? İşte ben o peygamberim diyordu. Gelin artık inat etmeyin. Ben de o peygamberin bütün alametlerini görmüyor musunuz? اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ. Allah buyuruyor ki, onlar o peygamberi öyle bir tanırlar ki, kendi oğullarını tanır gibi tanırlar. Kendi oğullarını tanır gibi tanırlar. Bakara suresinde Kur'an öyle buyuruyor. Abdullah İbni Selam Yahudilerdendi ve Allah Resulüne iman etmişti daha sonra. Daha sonra Hazreti Ömer ona soracaktır. Ey Abdullah diyecek bir gün, Allah böyle buyuruyor. Onlar o peygamberi kendi oğullarını tanır gibi tanırlar. Yarifunahu keme yarifun ebnâhum. Kur'an böyle diyor. Hakikaten tanır mıydınız? Nasıl tanırdınız? Abdullah İbni Selam radıyallahu anh Yahudilerin alimlerindendi daha evvel. Fakat iman edenlerindendi. Çok az kimse iman etmişti onlardan. Onlardan biri de oydu. Alimlerindendi ve peygamberimizin sıfatlarını, bütün sıfatlarını onda görmüştü. Ve dedi ki ya emir el müminin, vallahi öyle bir tanırdık ki hem de onu kendi çocuğumuzu tanıdığımızdan daha çok tanırdık. Çünkü insan icabında kendi çocuğundan şüphe edebilir. Belki hanımı kendisini aldatmıştır. Olabilir mi? Olabilir. Milyarda bir ihtimal de olsa, namuslu da olsa karısı, yine de milyarda bir de olsa, 100 milyarda bir de olsa, böyle bir ihtimal, ihtimal olarak sadece en azından, böyle bir ihtimal var mıdır, yok mudur? Ama Allah'ın yalan söyleme ihtimali, ihtimal olarak da olsa var mıdır? Hazreti Musa'nın yalan söyleme ihtimali, ihtimal olarak bile olsa sadece, matematiksel olarak bile olsa, bunu doğru görmek caiz olamaz. Allah Azze ve Celle'nin veya peygamberinin yalan söylemesi mümkün değil. Allah söylüyordu. Allah haber veriyordu, onun sıfatlarını bize tarif ediyordu. Biz onu bekliyorduk. Onu gördüğümüz zaman onu tanımıştık. Kendi çocuğumuzdan şüphe edebilirdik belki. Ama kendi çocuğumuzdan şüphe eden bizler, Allah'ın ve peygamberinin verdiği haberden şüphe etmemiz caiz mi? Öyle söylüyordu Abdullah İbni Selam radıyallahu an, onların içerisinden nadir iman edenlerden hakiki bir mümin olmuştu. Biliyorlardı, Allah Resulü onları davet ediyordu o yüzden. Gelin dedi, bakın ben tek başımaydım. Bakın Allah bana yardım etti. Bakın bugün bu hale geldim. Bugün artık yeryüzünde bir bölgenin hakimi yaptı Allah beni. Sizin zaten, size gelen zaten malumatlarda da böyleydi. Ahir zaman peygamberine karşı konulamayacak diye biliyorsunuz. Ahir zaman peygamberin önünde durulamayacak diye biliyorsunuz. Ahir zaman peygamber öldürülmeyecek ve mağlup olmayacak biliyorsunuz. İşte ben oyum. Fakat onlar dediler ki ya Muhammed, sen savaş bilmeyen bir milletle savaştın ve galip geldin diye şımarma. Sen bizimle savaşacak olursan bak görürsün ne olacağını. Böyle dediler. Öyle diyenler daha sonra rezil, rüsvay bir şekilde Medine'yi terk etmek zorunda kalmışlardı. Beni Kureyza hıyanet etmişti Hendek Savaşı sırasında ve daha sonra kılıçtan geçirildiler. Beni Kaynuka kabilesi de hıyanet etmişti, defedildiler. Gatafan kabilesi de hıyanet etmişti, onlar da defedildiler. Bir tane bırakılmadılar. Orada bir Yahudi kabilesi bırakılmadı ve Hicaz bölgesi Yahudilerden temizlendi. Allah böyle istiyordu. O bölgede Yahudinin kalmamasını istiyordu Allah Azze ve Celle. O bölgeye hiçbir zaman giremeyecekler. O bölgede kalmalarını Allah müsaade etmedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Savaşı'ndan sonra Mekke'nin ordusu 10 bin kişilik ordu mağlup bir şekilde geri dönerken Mekke'ye, Efendimiz de evine dönüyordu, savaş bitmişti artık, zırhını çıkartıyordu, Cebrail gelmişti, ne yapıyorsun ya Resulallah demişti. Zırhımı çıkartıyorum dediğinde, savaş bitti dediğinde, ama biz daha zırhlarımızı çıkarmadık, biz daha kılıçlarımızı kınına sokmadık dedi Cebrail. Allah emrediyor, Beni Kureyza üzerine yürüyeceksiniz dedi. Ve Allah Resulü Beni Kureyza'yı kuşattı. Ve işte ondan sonra onlar kılıçtan geçirdiler. Hıyanet etmişlerdi çünkü. Çünkü Müslümanlarla anlaşmaları vardı. Anlaşmışlardı Medine'ye bir saldırı olduğunda hep beraber Medine'yi koruyacaklardı. Ama Medine'ye saldırı olduğunda saldıran Mekke müşrikleriyle beraber olup Müslümanlar arkadan vurdular. Hıyanetlerinin cezası olarak 700 erkeklerinin kafası kesildi. Layıktılar. Sa'd bin Muaz'ın verdiği hükümle radıyallahu an, Allah Resulü'nü razı eden hükmü vermişti. Resulullah'ı memnun eden hükmü vermişti. Bugün adaletle hükmedilecek demişti. Allah'ın ve Resulü'nün razı olacağı hükmü vereceğim demişti. Onlar Sa'd bin Muaz'ı hakem tayin etmişlerdi. Onların hakem tayin ettiği adam bu hükmü veriyordu onlara. Erkekleri kesilecek dedi ve kesildiler. Hani peygamberle savaşırsanız galip gelirdiniz. Hani Mekkeliler savaş bilmiyordu da siz çok iyi savaşacaktınız, hani neden savaşamadınız? Allah Azze ve Celle haber veriyordu size. Setuğlebune ve tuşarune ile cehennem. Yalnız bu dünyada mağlup olmayacaksınız. Cehenneme de doldurulacaksınız. Halbuki siz o peygamberin mağlup olmayacağını biliyordunuz. Bazı rivayetlerde Allah Resulü Bedir'de galip gelince Medine'nin Yahudilerinden bazıları demişler ki, bu o peygamber midir yoksa acaba? Bakın 313 kişiyle 1000 kişiyi mağlup etti. Tek başına başlamıştı. Tek başına bir ümmet. Tek başına çıkmıştı, bu yola girmişti. Ve ondan sonra bu hale geldi. Kimse karşı koyamıyor. İşler rast gidiyor. Allah işlerini rast getiriyor. Yardımcılar gönderiyor bu adama. Bu adam o peygamber midir yoksa dediler. İman etsek mi yoksa, ne yapsak dediler. Sonra içlerinden bir kısmı dedi ki, hele biraz daha bekleyelim bakalım. Bir savaşa göre hüküm vermeyelim dediler. Sonra Uhud savaşı oldu. Uhud savaşında Müslümanlar evvela galiptiler yine. Ama sonra Allah Resulü'nün talimatına uymadıklarından o 70 tane okçu yerlerini terk edince Müslümanlar savaşın sonuna doğru bir mağlubiyet tehlikesi atlattılar. 70 şehit vermişlerdi. İşte onu görünce Yahudiler tekrar iman etmekten vazgeçtiler. Ama Allah Azze ve Celle demek onların kalbinde imana layık bir şey görmedi ki onlara iman nasip etmedi. Halbuki o savaşta bile hakikatte müminlerin sayısı çok azdı. Ve münafıklar vardı Müslümanların arasında. Medine'nin münafıkları, Abdullah İbni Übey İbni Selüllerin adamları vardı. Ve onlar tam savaşa girileceği sırada 300 kişiyle defolup gitmişlerdi. İslam ordusunu yalnız bırakmışlardı. Tam savaşa başlanacağı zaman bütün Müslümanların moralini bozmuşlardı. Böyle bir savaşta mağlup olsalar ki ne olurdu? Ama yine de galip geliyorlardı aslında. Fakat peygambere itaatsizlik ettiklerinden dolayı savaşın sonunda şehitler verdiler. Yoksa Allah yine yardımını göndermişti. Yine galip geleceklerdi, gelmişlerdi. Düşman dönmüş ve kaçmaya başlamıştı. Onların mağlup olmasının sebebi peygamberimizin peygamber olmaması değil, ashabının peygambere tabi olmaması, 70 tane okçunun peygambere itaat etmemesiydi. Meseleyi yanlış değerlendirdiler. Setuğlebune ve tuhşarune ile cehennem. Mağlup olacaksınız yakında. Onlara böyle söyle. Allah Resulü söyledi, Rabbinin talimatını yerine getirdi. Topladı onları, dedi ki yakında mağlup olacaksınız. Gelin İslam olun. Benim ahir zaman peygamberi olduğumu görüyorsunuz. Benim mucizelerimi de görüyorsunuz. Beni tanıyorsunuz. Benim ahlakımı görüyorsunuz. Neden hala iman etmek istemiyorsunuz? Neden Firavun gibi inat ediyorsunuz? Sizin inandığınız Musa'ya inanmayan, inat eden o Firavun'un sonu ne olduysa, Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin sonu ne oluyorsa, bugün de inkar etseniz bugün de sonunuz o olacaktır. Çünkü bu sünnetullah'tır. Allah'ın kanunudur bu. Kanun değişmez. Firavun yok olduysa siz de yok olacaksınız demektir. Demek Allah'ın kanunu budur. Kede'bi ehli Firavun diyor çünkü. Allah Azze ve Celle teşbih yapıyor. Demek ki bu Allah'ın sünnetidir. Demek ki daima böyle olacak demektir. Bir maddeyi 100 sene evvel de yere bıraksaydınız yere düşerdi. Bugün de yere bıraksanız yere düşer. 100 sene sonra da yere bıraksanız gene yere düşer. Çünkü bu yer çekimi bir kanundur. Dolayısıyla Allah'ın kanunu değişmez. Allah Azze ve Celle kendi ayetlerini inkar edenlere böyle azap ediyorsa size de azap edecektir. Ey Medine'nin Yahudileri, ey ehli kitap. Müslümanlar Mekke kervanını vurmak için yola çıkmışlardı. Çünkü aralarında zaten bir savaş vardı ve bundan dolayı kervanlarını vurmak caizdi. Fakat kervan kaçmış, kurtulmuştu. Müminler kervanı vurmak için çıksalar da, onların kendilerine göre bir hesabı olsa da, bir niyetleri, bir maksatları olsa da, Allah Azze ve Celle'nin maksadı ise başkaydı. Allah kafirlerin kökünü kazımak istiyordu müminlerin eliyle. Allah müminlerin ganimet toplamasını değil, kafirlere korku salmasını istiyordu. Allah Azze ve Celle kafirlerin kökünü kazımak istiyordu. O yüzden Ebu Sufyan komutasındaki kervanı kurtaracak ve Ebu Cehil komutasındaki Mekke ordusuyla karşı karşıya getirecekti. İki ordu karşı karşıya gelmişti. Aralarında bir tepe vardı, görmüyorlardı birbirlerini. Allah onları karşı karşıya getiriyordu. Koca çölde onlar karşı karşıya geleceklerdi. Ve birbirlerinin haberleri bile yoktu. Sucular karşılaşacaklardı. Bedir kuyusundan su almaya giden sucular. Orada karşı karşıya gelince tanıyacaklar birbirlerini, anlayacaklar. Ve işte o zaman iş ortaya çıkacak. Mekke ordusuyla Medine'den gelen İslam ordusunun karşı karşıya geldiğinin farkına varacaklardı. Allah Azze ve Celle işte onda bir ibret vardır der. İşte onda sizin için bir delil var. Ne oldu? Fiyetun tukatilu fi sebilillah. O iki ordudan birisi Allah yolunda savaşıyor. Ve uhra kafiretun. Diğeri ise kafirdir. Yeravnehum mislehim ra'yel ayn. Gözün görmesiyle birbirlerini iki kat görüyorlardı. Gözün görmesiyle şöyle bir bakınca her iki ordu diğerini kendisinin iki katı olarak görüyordu. Müslümanlar savaşın başlangıcında Allah Azze ve Celle'nin bir rahmeti olarak Allah onlara bir sükunet olsun diye, rahatlasınlar diye onlara bir uyku indiriyordu gözlerine. Hafif bir uykuya dalıyorlardı onlar Allah'tan bir rahmet olarak sükunete ersinler diye. Ve Allah Azze ve Celle gusletsinler, abdest alsınlar, su ihtiyaçlarını görsünler diye ve çölde rahat rahat koşturabilsinler, atlarını sürebilsinler diye yağmur yağdırıyordu. Ve sonra Allah Azze ve Celle başka bir rahmet olarak da onların gözlerinde düşmanı küçük gösteriyordu. İbni Mesud der ki, baktım şöyle bir düşmana Bedir'de, yanındaki adama dedim ki, hele şöyle bir bakıver, bunlar kaç kişi kadar görünüyorlar? Ben 70 kişi olduklarını zannediyorum dedim. O dedi ki hayır, 100 kişi olduklarını zannediyorum. Halbuki onlar 1000 kişiydiler. Onlardan bir adam tuttuk, sonra esir ettik. Sorduk kaç kişiydiniz dedik. 1000 kişiydik dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlardan esir alınan sucularına sormuştu. Yolda giderken bazı kimselere sormuştu. Bilgiler almıştı onların ordusu hakkında. Günden kaç deve kesiyorlar, yiyorlar demişti. Adam bazen 10, bazen 9 dedi. Efendimiz anladı ki sayılar 900 ile 1000 arasında değişmektedir. Günde 10 deve kesiyorlar ve alem yapıyorlardı. Çalıyorlar, oynuyorlardı, dans ediyorlardı. Birisi Allah yolunda savaşa gidiyor, öbürü ise şeytan yolunda savaşa gidiyor. İşte kimin Allah yolunda savaşa gittiğini anlamak istersen, işte bakacaksın birisi Allah'a dua etmekle meşgul, birisi Allah'a secde etmekle meşgul, birisi Kur'an okumakla meşgul, öbürü ise dans etmekle, cariyelere şarkı söyletmekle, af buyurun zina etmekle meşgul. Sayılarına güveniyorlar onlar. Ama öbürleri Allah'a güveniyorlar. Bir kısmı Allah yolunda savaşıyor, bir kısmı işte tağut yolunda. Müminler Allah yolunda savaşırlar der Kur'an. Kafirler ise şeytan yolunda, tağut yolunda savaşırlar. Savaşın onlarla. Fekatilu evliya şeytan. O şeytanın dostlarıyla savaşın. Allah Azze ve Celle onların hilelerinin zayıf olduğunu söylüyor. Ve Allah'ın rahmetinin bizimle olduğunu haber veriyor. O gün yardım eden Allah bugün de yardım eder. O gün 1000 melekle yardımı gönderen Allah bugün de gönderir. 500 melek Cebrail'in komutasında sağ kanattan, 500 melek Mikail'in komutasında sol kanattan Allah'ın melekleri yardıma gelir. Ve 1000 melekle size yardım edeceğim demişti Allah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaşın başında Rabbine yalvarıyordu. Ellerini kaldırmıştı. O kadar kaldırdı ki havaya doğru. Üzerindeki hırkası düşmüştü üzerinden. Allah'a yalvarıyordu sürekli. Ya Rabbi diyordu bugün. Ya Rabbi bugün bu orduya yardım etmezsen sana bir daha dünyada secde edilmeyecek Allah'ım. Bana vaat ettiğin vaadini yerine getir Allah'ım. Bana vaatte bulunmuştun Allah'ım. Bana vaadini yerine getir Allah'ım deyip tekrar tekrar dua ediyordu. Sıddık geldi, yeter ya Resulallah dedi. Çok yoruldun ya Resulallah dedi. Allah duanı işitmiştir, yardım edecektir ya Resulallah. Biraz sonra Efendimizin yüzleri tebessüm ediyordu. Sağ taraftan 500 kanadıyla, 500 askeriyle, 500 meleğiyle Cebrail geliyordu. 600 kanatlı Cebrail geliyordu. Sol taraftan Mikail geliyordu. Allah Resulü tebessüm ediyordu. Allah meleklerini gönderdi ey Sıddık diyordu. Allah Azze ve Celle işte o olayı anlatır. Onda ibret vardır, ibret alacak olanlar için. Basiret sahipleri için ibret vardır o olayda. Kem min fiyetin kaliletin galebet fiyeten kesireten biiznillah. Nice az topluluk var ki, nice çok topluluğu yenmiştir Allah'ın izniyle. Talut'un askerlerinden kimileri böyle söylemişti. Talut nehirden içmeyeceksiniz demişti hani. Allah sizi nehirle imtihan edecek, ondan içmeyeceksiniz. İçtiler. Çoğunluğu içti, çok az bir kısmı dışında. Feşeribu minhu illa kalilen minhum. İşte o zaman çok aza düştü sayıları. Çünkü Talut onlara demişti ki içen benden değil. İçen benim ordumdan çıkacak demişti. İçmeyenler benimle beraber savaşa katılabilirler. Savaşa girecekken onları ayırıyordu. Sağlamla çürüğünü ayırıyordu Talut. Daha doğrusu Allah Azze ve Celle onların içinden çürükleri ayırmak istiyordu. Halbuki savaşta adama ihtiyaç vardır. Öyle bakarsanız bu yanlış bir siyaset gibi görülür. Halbuki Allah'ın siyaseti böyledir. Çünkü o çürüklerin sağlamlara faydası olmamıştır ve olmayacaktır. Onların ayrılması, ayrılmalarında hayır vardır. O yüzden Allah Azze ve Celle sudan içmeyeceksiniz der. Talut'un lisanıyla söyler. Talut der ki inna Allah mubtaliikum bi nehr femen şerbe minhu feleysa minni. Ve Allah sizi nehirle imtihan edecek, içmeyeceksiniz. İçen benden değil. Ve men lem yet'amhu fe innehu minni. Ama sadece kim içmezse o benden. Ancak sadece bir avuç illa men ihtarafa gurfeten bi yedi. Sadece bir avuç içenler hariç ona müsaade vardır yani. Feşeribu minhu illa qalilan minhum. Az bir kısmı hariç hepsi içtiler. İşte o zaman sayıları çok az düştü. Bazı rivayetlerde Talut'un askerlerinden o sudan içmeyen, yalnız bir avuç içenlerin sayısı Bedir'dekiler kadardı diyor. Bedir ehli kadar düştüler. Halbuki karargâhtan ayrılırken 75 bin kişiydiler. 313 kişiye kadar düştüler yani. Hepsi sudan içmişlerdi. Asker yanmıştı. Suya atlamıştı içmek. Habire içiyorlar ama doymuyorlardı. İmtihanı kaybetmişlerdi. Allah Azze ve Celle onları imtihan etmişti. Daima imtihan var bu yolda. Sağlam olanlar dayanırlar. Daima imtihan var bu yolda. Kendinizi sağlamlaştırmalısınız. Eninde sonunda dökülürsünüz. Sağlamlaşmak zorundasınız. Allah Azze ve Celle sağlam olan kullarından olmayı nasip eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına böyle bir şey söylemeye gerek görmemişti. Talut'un askerlerine böyle bir imtihan yapılmıştı. Sudan içmeyeceksiniz denilmişti. Ama Efendimiz askerlerine böyle bir şey söylemedi. Onlar da Bedir kuyularına gelmişlerdi. Onlar da yanmışlardı. Allah Resulü onlara Bedir kuyularından içmeyeceksiniz demedi. Gerek yoktu. Allah Resulü'nün aslanlarının böyle bir imtihana ihtiyacı yoktu. Zaten onlar Mekke'de değişik imtihanlardan geçmiş Allah'ın aslanlarıydılar. Onlar çok daha zor imtihanlardan geçmişler. İtaat etmişlerdi. Dolayısıyla onları şimdi suyla imtihan etmenin gereği yoktu. Onlar zaten başarılı talebelerdi. Ve Allah Azze ve Celle bize o gün savaşan iki orduyu misal veriyor. Bakın da ibret alın buyuruyor. Onlar savaşın başlangıcında birbirlerini az gördüler. Burada ayet Arapça olarak düşünüldüğü zaman iki manaya gelme ihtimali vardır. Birinci manaya göre Müslümanlar kafirleri kendi sayılarının iki katı kadar gördüler. Kendilerinin sayısı 313 olduğuna göre kafirlerin sayısını 626 gibi 600-650 arasında bir rakam olarak gördüler demek ki. Bazıları böyle gördü, savaşın bir anında böyle gördüler. Diğer taraftan kafirler de Müslümanları kendilerinin iki katı olarak gördüler. Kendilerinin sayısı 1000 olduğuna göre Müslümanları 2000 kadar gördüler. Allah Azze ve Celle'nin melekleri, Bedir'de gelen melekler, sarıklı olarak gelen melekler, beyaz sarıklarla teçhiz edilmiş olarak gelen melekler, Allah'ın nişanlı melekleri, kimi zaman beyaz sarıkla geliyorlardı, kimi zaman yeşil sarıkla, kimi zaman kırmızı imameyle geliyorlardı. Allah Azze ve Celle'nin askerleri, onları gördükleri zaman belki insan olarak sandılar. Ve Allah Resulü'nden, Allah Resulü'nün ashabı iki katı olarak görüldü. Daha doğrusu kafirler onları kendilerinin iki katı olarak gördüler. Ve diğer ihtimale göre ise Müslümanları kendilerinin yani mevcut sayıların iki katı olarak görmüş de olabilirler. Kafirler Müslümanları 600-650 kadar görmüş olabilirler. Sonuçta Allah Azze ve Celle onların her iki tarafında savaş yapmasını istiyordu. Allah Azze ve Celle isteseydi kafirlerin kökünü kendisi kazırdı. Fakat müminlerin eliyle onların kökünü kazımak istiyordu. Onun için savaşın olmasını istiyordu Allah. Kervanın vurulmasını değil, Mekke'nin kalbine korkunun salınmasını istiyordu. Medine'deki Yahudilerin kalbine korkunun salınmasını istiyordu. Allah Azze ve Celle bunu istiyordu. Müminler başka şeyler isteseler de Allah bunu istiyordu. Ve bu şekilde savaş yapabilsinler diye müminlere onların sayısını az gösteriyordu. Savaşın başında çok az görüyorlardı. Enfal suresinde ifade ettiği gibi onlar savaşın bir anında onları çok az gördüler. Müminler kafirleri 100 kişi kadar görüyorlardı. Ama savaş başlayınca kendilerini iki katı gibi görmeye başladılar. Bu şekilde ayetlerin arası bulunmuş olabilir. Böyle bir tevil ile tevil edilebilir. Savaşın bir anında müminler kafirleri çok az görüyor. 100 kişi kadar görüyor. Fakat daha sonra savaşın başka bir anında kendilerinin sayısını iki katı kadar görüyor. Ve Allah Azze ve Celle yine de sonuçta müminlere zaferini nasip ediyordu. Allah'ın yardımı müminlerle beraberdi. Allah bu şekilde de yardım eder. Kafirlerin kalbine korku salarak da yardım eder. Müminlerin sayısını çok göstererek de yardım eder. Müminlerin gözünde kafirleri az göstererek de yardım eder. Melekleriyle de yardım eder. Yeri gelir hayvanlarla da yardım eder. İnsanlarla da yardım eder. Yeter ki müminler Rablerinin izinden gitmeye devam etsinler. Allah Resulü'nün orduları sağa sola gidiyor ve zaferlerle dönüyorlardı. Onlardan kimisi bazen ordusunu kaybediyor ve orduyu ararken bir aslanla karşılaşıyordu. Aslanın normalde onu parçalaması beklenirdi. Ama Allah Resulü'nün askeri o aslana diyordu ki ben Allah Resulü'nün askeriyim. Ben Resulullah'ın ordusunda bir askerim ey Ebu Haris. Aslan için bir künyeydi bu. Esed de derlerdi ama böyle aslanın künyeleri çoktur. Bazı görüşlere göre aslana 500 kadar isim vermişlerdir Araplar. Öyle demişti. Ben Allah Resulü'nün ordusunda bir askerim. Fakat yolumu kaybettim, bana yol göster. Ve aslan ona yol göstermiş ve orduya kadar götürmüştü onu. Heraklius da böyle soracak. Heraklius'un orduları mağlup oluyordu sürekli. Antakya'ya doğru yaklaşıyordu İslam ordusu. Mekke'den çıkan Hazreti Peygamber, Medine'ye gelen, orada bir devlet ve medeniyet kuran, Sonra bütün bölgede İslam'ı hakim kılan Hazreti Peygamber'in ordusu Ürdün'e kadar geliyor. Ürdün'ü geçiyor, artık Antakya'ya doğru yaklaşıyor. Heraklius'un bölgesine, Rum bölgesine, diyarı Rum'a yaklaşıyordu. Ve Heraklius'un orduları daima mağlup oluyorlar. Ve geri dönüyorlar, geliyorlardı. Heraklius bir defasında çok kızmıştı. Neden dedi her defasında siz mağlup oluyorsunuz? Savaşlarda dedi siz mi çoksunuz, onlar mı çok? Sizin mi atlarınız daha fazla, onların mı atları daha fazla? Dediler ki komutanları, her defasında biz daha çoğuz. O halde dedi Heraklius, neden her zaman siz mağlup oluyorsunuz? O zaman doğruyu konuşan bir komutan söz aldı ve dedi ki, çünkü dedi biz zina ederiz, onlar etmiyor. Biz faiz yeriz, onlar yemiyor. Biz Allah'a kulluk nedir bildiğimiz yok, onlar Allah'a secde ediyor. Onlar Kur'an okuyor. Onlar birbirleri için canlarını feda ediyor. Biz günahlar içerisinde yaşıyoruz, onlar öyle değil. Bizde hakkı anlatma diye bir şey kalmamış. Emri bil maruf nehyi anil münker diye bir şey kalmamış. Onlarsa daima birbirlerine hakkı tavsiye ediyorlar. Bizden birisi en son ölen ben olayım derken, en son ben öleyim, arkadaşım benden evvel ölsün derken, onlar ise en ve evvel ben öleyim diyorlar. İşte farkımız budur demişti. Heraklius mecbur kaldı, doğru söylüyorsun dedi. Evet bizim halimiz budur, onların hali de o. Evet gerçekten de öyleydi. Allah Resulü'nün ordusu öyleydi. Daima Kur'an okuyorlardı. Şam Patriği onlar hakkında bilgi almak için İslam ordusu Ürdün'e doğru yaklaştığı zaman iki tane Arap casusu göndermişti, Hristiyan Arapça bilen. İki Arap casusu göndermişti onların arasına. Ve gidip geldiler, ne öğrendiniz dedi. Dediler ki öyle insanlar gördük ki güzel ata biniyorlar, güzel kılıç kullanıyorlar ve daima namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar ve bunlar daima Kur'an okuyorlar. O kadar okuyorlar ki yanındaki bir adamla konuşamazsın bile Kur'an sesinden. Yanındaki adama sesini işittiremezsin. O kadar Kur'an uğultusu vardır ki her tarafta. Böyle bir milletle savaşılır mı? Böyle bir millet galip gelmez mi? Çin hükümdarı da öyle söyleyecektir. Böyle bir millet mağlup olmaz diyecek İran hükümdarı yardım istediği zaman kendinden. Böyle bir milletle barış yap diyecek. Böyle bir millet mağlup olmaz diyecekti. Allah Azze ve Celle böyle olanlara yardım ediyordu. Rabbinin izinden ayrılmayan, peygamberine tabi olan, itaatkar olanlara yardım ediyordu. Haramlardan kendilerini muhafaza edenlere yardım ediyordu. Allah'ın bu vaadi bugün de geçerlidir. Ya Rabbi bugün de Müslümanlara yardım eyle. Ya Rabbi senin izinden gidenlerden olmayı nasip eyle. Ya Rabbi sen rızan için bugün de çarpışanlar var yeryüzünde. Onlara da yardımını esirgeme ya Rabbi. Onlara da nişanlı meleklerinle yardım et ya Rabbi. Irak'ta savaşanlara yardım et ya Rabbi. Irak'taki Müslüman kardeşlerimize, Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, Çeçenya'da, bütün dünyada sen rızan için çalışan, çarpışan, savaşan müminlere yardımını esirgeme Allah'ım. Onlara yardım eyle Allah'ım. Amerikan helikopterlerini çarpıştır Allah'ım. Amerikan uçaklarını çarpıştır Allah'ım. Amerikan askerlerinin arasına fitne düşür Allah'ım. Onların birlikteliklerini boz Allah'ım. Seni sevenlerden olmayı nasip eyle Allah'ım. Senin rızan için faaliyete yapanlardan olmayı nasip eyle Allah'ım. Seyirci olanlardan değil, işin içinde olanlardan olmayı nasip eyle Allah'ım. Tembellik yapanlardan olmaktan bizi kurtar Allah'ım. Tembellik yapanlardan olmaktan bu ümmeti kurtar Allah'ım. Kenarda duranlardan değil, işin içinde olanlardan olmaları nasip eyle Allah'ım. Lillahi Teala'l-Fatiha.